24. En kutsal yerde. Tapınak konusu 1844 hayal kırıklığının gizemini çözen anahtar olmuştu. Bağlantılı ve uyumlu olan tam bir hakikat sistemini gözler önüne sererek büyük Advent akımını Allah'ın elinin yönlendirdiğini ortaya koydu. Ve onun halkının konumuna ve işine ışık tutarak mevcut görevi açıkladı. İsa'nın öğrencilerinin acı ve hayal kırıklığı içinde geçen korkunç bir gecenin ardından Rabbi görünce sevindikleri gibi şimdi de onun ikinci gelişini imanla bekleyenler seviniyorlardı. Onun hizmetkarlarını ödüllendirmek üzere yücelik içinde görünmesini beklemişlerdi. Umutları yıkılırken İsa'yı gözden kaybetmişler ve mezar başındaki Meryem gibi ağlamışlardı. Rabbimi alıp götürdüler ve onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Şimdi ise onu kralları ve kurtarıcıları olarak çok yakında gelmek üzere olan müşfik başrahiplerini en kutsal yerde tekrar gördüler. Tapınaktan gelen ışık geçmişi, bugünü ve geleceği aydınlattı. Allah'ın yanılmaz takdiriyle onları yönlendirmiş olduğunu biliyorlardı. İlk öğrenciler gibi kendi taşıdıkları bildiriyi anlayamamış olmalarına rağmen bu bildiri her bakımdan doğru çıkmıştı. Bunu duyururken Allah'ın tasarısını yerine getirmişlerdi ve çalışmaları Rab nezdinde boşa çıkmamıştı. Yaşayan bir umuda yeniden doğarak sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coştular. Hem Daniel 8. bölüm 14. ayetindeki 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak şeklindeki peygamberlik sözü, hem de ilk meleğin Tanrı'dan korkun, onu yüceltin, çünkü onun yargılama saati geldi mesajı Mesih'in en kutsal yerdeki hizmetine ve araştırıcı yargılamaya işaret ediyordu. Mesih'in halkını kurtarmak ve kötüleri yok etmek üzere gelişine değil, hatta peygamberlik dönemlerinin hesaplanmasında değil, 2300 günün sonunda meydana gelecek olan olayın niteliğinde yapılmıştı. Bu yanılgıyla İmanlılar hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak peygamberlik sözünde önceden bildirilen her şey ve kutsal yazıdan beklenmesine dair güvence buldukları her şey gerçekleşmişti. Yıkılan umutları için sızlanırlarken mesajda önceden bildirilen ve Rabbin hizmetkarlarını ödüllendirmek üzere görünmesinden önce yerine gelmesi gereken olay gerçekleşmişti. Mesih bekledikleri gibi yeryüzüne gelmemişti. Ancak örnekte görüldüğü gibi Allah'ın gökteki tapınağında en kutsal yere girmişti. Daniel peygamber tarafından bu zamanda eskiden beri var olanın yanına geldiği resmedilmiştir. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Yeryüzüne değil fakat eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Daniel 7. bölüm 13. ayet. Bu geliş Malaki peygamber tarafından da öngörülmüştür. Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek, görmeyi özlediğiniz anlaşma habercisi gelecek diyor. Her şeye egemen Rab Malaki 3. bölüm 1. ayet. Rabbin tapınağına gelişi onun halkı için ani, beklenmedik bir olay olmuştu. Onu orada beklemiyorlardı. Onun yeryüzüne alev alev yanan ateş içinde gelerek Tanrı'yı tanımayanları ve müjdeye uymayanları cezalandırmasını beklemişlerdi. 2. Selanikliler 1. bölüm 8. ayet. Ancak insanlar Rablerini karşılamaya henüz hazır değillerdi. Onlar için halen tamamlanması gereken bir hazırlık vardı. Zihinlerini Allah'ın gökteki tapınağına yönlendirecek ışık verilecekti. Baş rahiplerinin oradaki hizmetini iman yoluyla izlerken, kendilerine yeni görevler açıklanacaktı. Kiliseye başka bir uyarı ve öğretim mesajı verilmesi gerekiyordu. Peygamber şöyle diyor: "Onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak. Gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Levilileri arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rabbe doğrulukla sunular sunacaklar." Malaki 3. bölüm 2. ve 3. ayet. Gökteki tapınakta Mesih'in aracılığı son bulduğunda, yeryüzünde yaşamakta olanlar kutsal Allah'ın önünde şefaatçi olmadan durmak zorunda kalacaklardır. Giysileri lekesiz, karakterleri serpilen kanla arındırılmış olmalıdır. Allah'ın lütfu ve kendi titiz gayretleriyle kötülüğe karşı savaşta zafer kazanmalıdırlar. Gökyüzünde araştırıcı yargılama devam ederken, tövbekâr imanlıların günahları tapınaktan temizlenirken, Allah'ın yeryüzündeki halkının da özel bir arındırılma, günahın ortadan kaldırılması işi olmalıdır. Bu iş, Vahiy 14. bölümde yer alan mesajlarda daha açık bir şekilde sunulmuştur. Bu iş tamamlandığında, Mesih'in izleyicileri onun gelişine hazır olacaklardır. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Rab, Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Malaki 3. bölüm 4. ayet. Böylece Rabbimizin gelişinde teslim alacağı kilise, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmayan görkemli bir kilise olacaktır. Efesliler 5. bölüm 27. ayet. Böylece şafak gibi beliren, ay kadar güzel, güneş kadar parlak, ancak açmış bir ordu kadar görkemli görünecektir. Ezgiler Ezgisi 6. bölüm 10. ayet. Malaki, Rabbin tapınağına gelişinin yanı sıra, onun ikinci gelişini, yargıyı infaz etmek için gelişini, şu sözlerle önceden bildirmektedir: "Her şeye egemen Rab, yargılamak için size yaklaşacağım," diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Malaki 3. bölüm 5. ayet. Yahuda, "İşte Rab, herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahların bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir," derken aynı sahneden bahsetmektedir. Yahuda 14. ve 15. ayetler. Bu geliş ve Rabbin tapınağına gelişi iki ayrı olaydır. Daniel 8. bölüm 14. ayetinde gözler önüne serilen Mesih'in baş rahibimiz olarak tapınağı temizlemek için en kutsal yere gelmesi, Daniel 7. bölüm 13. ayetinde sunulan insanoğlunun eskiden beri var olan yanına doğru ilerlemesi ve Malaki'nin önceden bildirdiği Rabbin tapınağına gelmesi aynı olayın tasavvurlarıdır. Bu olay aynı zamanda Matta 25. bölümde yer alan Mesih'in anlattığı 10 kız benzetmesinde güveyin düğün şölenine gelmesi olarak temsil edilmektedir. 1844 yazı ve sonbaharında "İşte güvey geliyor" bildirisi verildi. Akıllı ve akılsız kızlar olarak simgelenen iki tarafta bundan sonra meydana geldi. Rabbin gelişini sevinçle bekleyen ve onu karşılamak için gayretle hazırlanan bir sınıf ve korkudan etkilenerek içgüdüyle hareket eden, gerçeğin kuramından tatmin olan, ancak Allah'ın rahmetinden yoksun olan diğer sınıf. Benzetmede güveye geldiğinde hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler. Burada gözler önüne serilen güveyin gelişi düğünden önce gerçekleşmektedir. Düğün, Mesih'in krallığını alışını simgelemektedir. Krallığın başkenti ve temsilcisi olan kutsal kent, Yeni Yeruşalim, kuzuya eş olacak gelin olarak adlandırılır. Melek Yuhanna'ya şöyle demiştir: "Gel, kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Peygamber beni ruhun yönetiminde götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanında inen kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi," diyor. Vahiy 21. bölüm 9. ve 10. ayetler. Öyleyse açıktır ki gelin kutsal kenti, güveyi karşılamaya çıkan kızlarsa kiliseyi simgelemektedirler. Vahide Allah'ın halkının düğün şöleninde konuklar oldukları söyleniyor. Vahiy 19. bölüm 9. ayet. Konuklar iseler aynı zamanda gelin olarak temsil edilemezler. Mesih, Daniel peygamberin ifade ettiği gibi, gökteki eskiden beri var olandan egemenlik, yücelik ve krallık alacaktır. Krallığının başkenti, güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi olan Yeni Yeruşalim'i alacaktır. Daniel 7. bölüm 14. ayet. Vahiy 21. bölüm 2. ayet. Krallığı aldıktan sonra, kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak görkemi içinde halkını kurtarmaya gelecektir. Hep beraber krallığında İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Matta 8. bölüm 11. ayet, Luka 22. bölüm 30. ayet. Kuzunun düğün şöleninden pay alacaklardır. 1844 yazındaki "İşte güvey geliyor" duyurusu, binlerce kişinin Rabbin derhal gelişini beklemesine neden oldu. Belirlenen zamanda güvey, insanların beklediği gibi yeryüzüne gelmedi. Ancak gökte eskiden beri var olanın yanına, düğüne, kendi krallığını almaya geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Düğünde bizzat bulunmadılar. Zira düğün gökte gerçekleşti. Onlarsa yeryüzündeydiler. Mesih'in izleyicilerinin düğün şenliğinden dönecek olan efendilerini beklemeleri gerekmektedir. Luka 12. bölüm 36. ayet. Ancak onun işini anlamalı ve onu Allah'ın önünde girdiği yere kadar imanla izlemelidirler. Düğüne katılmaları işte bu anlamda söyleniyor. Benzetmede düğüne girenler, kandilleriyle birlikte kaplarında yağ olanlardı. Kutsal yazılardan gerçeğin bilgisini edinenler, aynı zamanda ruha ve Allah'ın lütfuna da sahiplerdi. Ve acı denenme gecelerinde sabırla bekleyenler, daha berrak bir ışık için kutsal kitabı araştıranlar, gökteki tapınağa ilişkin gerçeği ve kurtarıcının hizmetindeki değişimi gördüler. Ve onu yukarıdaki tapınakta sürdürdüğü işinde imanla izlediler. Kutsal yazıların tanıklığıyla aynı gerçekleri kabul eden herkes, Mesih'i son aracılık görevini yerine getirmek ve bitiminde krallığını almak üzere Allah'ın huzuruna girerken imanla izleyenler, tüm bu kişiler düğün şölenine girerken resmediliyorlar. Matta 22. bölümde de aynı düğün benzetmesi kullanılıyor ve araştırıcı yargılamanın düğünden önce gerçekleştiği açıkça belirtiliyor. Düğünden önce kral davetlilerin düğün giysileri giyip giymediklerini görmeye geliyor. Bu giysi kuzunun kanadında yıkanarak beyazlatılmış lekesiz karakter kaftanıdır. Matta 22. bölüm 11. ayet. Vahiy 7. bölüm 14. ayet. Eksik bulunan dışarı atılır. Fakat incelenerek düğün giysisini giydikleri görülen herkes Allah tarafından kabul edilir ve onun krallığından pay almaya ve onun tahtında oturmaya layık sayılırlar. Kimin Allah'ın krallığına hazır olduğunun belirlenmesi için gerçekleştirilen bu karakter incelemesi araştırıcı yargılamaya ilişkindir ve gökteki tapınaktaki hizmetin tamamlanışıdır. Araştırma işi tamamlandığında tüm çağlarda Mesih'i izleme iddiasında olanlar yoklanarak haklarında karar verildiğinde ancak o zaman daha önce olmamak üzere deneme süresi sona erecek ve rahmet kapısı kapatılacaktır. Böylece hazırlıklı olanlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı şeklindeki kısa bir ifadeyle kurtarıcının son hizmetiyle insanlığın kurtuluşuna ilişkin muazzam işin tamamlanacağı zamana taşınırız. Görmüş olduğumuz gibi göksel tapınağın bir örneği olan dünyasal tapınaktaki hizmette başrahip kefaret gününde en kutsal yere girdiği zaman ilk bölmedeki hizmet sona eriyordu. Allah şöyle emretti. Günahlarını bağışlatmak için en kutsal yere girdiğinde dışarı çıkıncaya kadar buluşma çadırında hiç kimse bulunmayacak. Levililer 16. bölüm 17. ayet. Böylece Mesih kefaretin tamamlanış işlemini gerçekleştirmek için en kutsal yere girdiğinde ilk bölmedeki hizmetini bitirmiş oldu. Ancak ilk bölgedeki hizmet sona erdiğinde ikinci bölmedeki hizmet başladı. Örneksel hizmette baş rahip kefaret gününde kutsal yerden ayrıldığında günah sunusunun kanını günahlardan samimiyetle tövbe eden tüm İsraillilerin yararına sunmak üzere Allah'ın huzuruna giriyordu. Dolayısıyla Mesih bizim arabulucumuz olarak görevinin yalnızca bir bölümünü tamamlamıştı. İşin başka bir kısmına girişmek için halen babanın huzurunda günahkarların yararına kendi kanını sunmaktadır. Bu konu 1844 yılında Adventistlerce anlaşılmamıştı. Kurtarıcının beklediği zamanın geçmesinden sonra halen onun gelişinin yakın olduğuna inanıyorlardı. Önemli bir krize geldiklerini ve Mesih'in Allah'ın huzurunda insanlık yararına arabuluculuk görevinin sona erdiğini düşündüler. Kutsal kitapta insanlığın deneme süresinin Rabbin göğün bulutları içinde gerçekten gelişinden çok kısa bir süre önce sona ereceğinin öğretildiğini sanmışlardı. Bu, insanların merhamet kapısını arayacakları, çalacakları ve önünde ağlayacakları ve onun açılmayacağı zamana işaret eden kutsal yazılardan açıkça anlaşılıyor gibiydi. Mesih'in gelişini beklemiş oldukları tarihin aksine, onun gelişinden hemen önceki bu dönemin başlangıcını belirleyip belirlemediği de akıllarına takılan bir soru oldu. Yargının yaklaştığı uyarısını verdikten sonra dünya için çalışmalarının bittiğini düşündüler ve günahkarların kurtuluşu için canlarının yüklendiği yükü kaybettiler. Tanrısızların cüretkâr ve küfürlü alaylarıysa Allah'ın ruhunun onun merhametini reddedenlerden çekildiğine ilişkin başka bir kanıt olarak görüyorlardı. Tüm bunlar deneme süresinin sona erdiğine ya da o günlerde ifade ettikleri şekilde rahmet kapısının kapandığına dair inançlarını güçlendiriyordu. Ancak tapınak sorusunun araştırılmasıyla birlikte daha berrak bir ışık geldi. Şimdi 2300 günün 1844 yılında sona erişinin önemli bir krize işaret ettiğini görüyorlardı. Fakat insanların 18 yüzyıldır Allah'a ulaştıkları umut ve rahmet kapısının kapanmış olduğu doğru olsa da başka bir kapı açılmış ve Mesih'in en kutsal yerdeki arabuluculuğuyla insanlara günahlarının affı sunulmuştu. Onun hizmetinin bir bölümü sona ererken yerini diğer bölümüne bırakmıştır. Mesih'in günahkarların yararına hizmet ettiği göksel tapınağa giden bir açık kapı halen vardı. Mesih'in vahide yer alan ve tam bu zamandaki kiliseye hitap eden şu sözlerinin uygulaması artık görülmüştü. Kutsal ve gerçek olan, Davud'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor: "Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum." Vahiy 3. bölüm 7. ve 8. ayetler. İsa'yı muazzam kefaret görevinde iman yoluyla izleyenler, onun aracılığının yararlarına ortaktırlar. Bu kefaret görevini gözler önüne seren ışığı reddedenlerse, ondan yararlanamayacaklardır. Mesih'in ilk gelişinde verilen ışığı ve onun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanmayı reddeden Yahudiler, onun aracılığıyla bağışlanmaya kavuşamadılar. İsa göğe yükseldiğinde öğrencilerinin üzerine aracılığının bereketini dökmek üzere kendi kanıyla göksel tapınağa girdiği zaman Yahudiler kendi yararsız kurbanlarına ve sunularına devam ederek tümüyle karanlıkta kaldılar. Örneklerin ve gölgelerin hizmeti sona ermişti. İnsanların daha önceden Allah'a ulaştıkları kapı artık açık değildi. Yahudiler onu o zaman bulunabileceği tek vasıtayla, gökteki tapınaktaki hizmeti aracılığıyla aramayı reddetmişlerdi. Dolayısıyla Allah'la birliktelik kuramadılar. Kapı onlara kapanmıştı. Gerçek kurban ve Allah'ın huzurundaki tek aracının Mesih olduğu bilgisine sahip değillerdi. Bu nedenle onun aracılığının bereketlerini alamıyorlardı. İmansız Yahudilerin durumu, Hristiyan olma iddiasındakiler arasında merhametli, baş rahibimizin işini isteyerek göz ardı eden kayıtsız ve inançsızların durumuna örnekti. Örneksel törenlerde baş rahip en kutsal yere girdiğinde, tüm İsrail'in tapınak etrafında toplanarak günahlarının bağışlanması ve topluluktan atılmamaları için en ciddi şekilde canlarını Allah'ın önünde alçaltmaları gerekiyordu. Örneğin, aslı olan bu kefaret gününde ise bizim baş rahibimizin işini anlamamız ve bizden hangi görevlerin beklendiğini bilmemiz ne kadar daha önemlidir. İnsanlar Allah'ın merhametiyle gönderdiği uyarıyı reddedip cezasız bırakılamazlar. Nuh'un zamanında gökten dünyaya bir mesaj gönderilmişti ve kurtuluşları bu mesaja karşı davranışlarına bağlıydı. Uyarıyı reddettikleri için Allah'ın ruhu günahlı insanlıktan çekildi ve tufan sularında yok edildiler. İbrahim'in zamanında Sodom'un suçlu sakinleri için merhametin arabuluculuğu ortadan kalktı ve Lut'la karısı ve iki kızı dışında tümü gökten gelen ateşle küle çevrildiler. Mesih'in günlerinde de böyle oldu. Allah'ın oğlu nesildeki imansız Yahudilere şöyle bildirdi: "Eviniz ıssız bırakılacak." Matta 23. bölüm 38. ayet. Aynı sonsuz kudret son günlere doğru bakarak gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmayan kişilerle ilgili olarak şunları bildiriyor. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. 2. Selanikliler 2. bölüm 10'dan 12. ayete kadar. Onlar Allah'ın sözünün öğretilerini reddettikçe o da ruhunu onlardan çekerek onları sevdikleri aldatmacılarla baş başa bırakmaktadır. Fakat Mesih halen insanlığın yararına arabuluculuk etmektedir ve bunu arayanlara ışık verilecektir. Adventistler bu konuyu başlangıçta anlayamadılarsa da sonradan gerçek konumlarını tanımlayan kutsal yazılar önlerinde açılmaya başladığında kendilerine açıklandı. 1844 yılında zamanın geçmesinin ardından Advent inancına halen bağlı kalanlar için büyük bir deneme dönemi geldi. Gerçek konumlarının tespit edilmesiyle ilgili olarak tek tesellileri zihinlerini gökteki tapınağa yönlendiren ışıktı. Bazıları peygamberlik dönemlerinin önceki hesaplanışına olan inançlarını terk ederek Advent hareketine eşlik eden kutsal ruhun güçlü etkisini insani ya da şeytani aracılara atfettiler. Bir diğer grup geçmiş deneyimlerinde kendilerini Rabbin yönlendirdiğini savundular ve bekleyip gözleyerek Allah'ın isteğini öğrenmek için dua ederken yüce başrahiplerinin başka bir hizmete başladığını gördüler ve onu imanla izleyerek kilisenin son işini de görmeye yönlendirildiler. Birinci ve ikinci meleğin mesajlarına dair daha net bir anlayışa ulaştılar. Böylece vahiy 14. bölümdeki 3. meleğin ciddi uyarısını almaya ve dünyaya iletmeye hazır oldular.